bir adım ileri.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Hayata bakış açımızı değiştirmesini umduğumuz, bizlere rehberlik edecek başarı hikayelerini ele aldığımız Bir Adım İleri adlı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu başarı öykülerini diğerlerinden farklı kılan bir özelliği var. Devletimizin imkanlarıyla yurt dışında eğitim gören ve tekrar ülkemize döndüğünde bir amaç, bir vizyon, bir ülkü peşinden koşarak hem kendisine hem de ülkemize fayda sağlayan başarılı insanları ele alıyoruz. Efendim bu hafta biz Sayın Doktor Tolga Özarslan'ı konuk ediyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler, siz de iyisiniz inşallah.
Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Amerika'ya nasıl gittiniz hocam? İlk soru öyle başlasın ama öncesinde kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum.
Evet, ben Tolga Özarslan. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine ve Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Akabinde Bilkent Üniversitesi'nde master'ımı yaptım. Türkiye'de yaptım yani. Sonra bir sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde bir sene asistanlığım oldu. O sırada işte devletimizin 1416 YLS'ye bursu na başvurdum. Bir sene gitmedim. Tek bir yere başvurmuştum. Kabul gelmedi. Ondan sonra birkaç yere başvurduktan sonra UPenn'den kabul geldi. Ve işte doktoramı orada tamamladım.
Kaç yıl kaldınız hocam?
2012'de gittim. 2018'e kadar doktoraya devam ettim. Ondan sonra Boston'da bir yazılım firması vardı. Biz robotik konusunda çalıştığım için bizim mesleğimiz biraz revaçtaydı o aralar. Hı hı. Otonom arabalara yazılım üretiliyordu. Orada 2 sene kadar çalıştım. Ya biraz endüstri tecrübesi olsun istemiştim. Sonra pandemi patladı. Ondan sonra yine...
Gelemediniz herhalde biraz.
Devletimizin düzenlediği kurtarma uçuşları vardı. Hı hı. Washington'dan Gaziantep'e tek uçuşla doğrudan uçuşla geldik.
Gaziantep'e geldiniz.
Öyle orijinal bir uçuş oldu. 2021'de de işbaşı yaptım Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde.
Mecburi zorunlu hizmetiniz vardı.
Zorunlu ama keyifli bir hizmet. Yani biz zaten hani eşimle ben de akademi düşünüyorduk. Yani bazı fıtratlar endüstriye daha meyilli oluyor. Biz zaten ta en başından beri akademi istiyorduk. O yüzden mecburi ama tam da mecburi değil yani.
Evet. Peki neden Amerika'yı tercih ettiniz hocam?
Ya alternatifler bir kere ya Avrupa ya Amerika. Hı hı. Biraz da işte arkadaş çevresi ne yapıyorsa ona göre şekilleniyor sizin düşüncelerinizde. Bir de ben ta yani lisanstan beri makine ve bilgisayar beraber olması hasabıyla robotik mekatronik konularına biraz da hani ilgi duyuyordum. Hal böyle olunca başvuru yaptığım üniversiteler ve oradaki hocalar ve onların laboratuvarları da robotik üzerine çalışan laboratuvarlar oldu. Şimdi söyleyince aklıma geldi. Benim bir İngiltere başvurum olmuştu. Fakat biraz da bu işler nasip işi derler ya. Oradaki hocayla görüşmem bir bağlantı kopması sebebiyle akayım kaldı. Sonra İngiltere, yani o zamanlar internet çok yoğun değildi. Yolculuk esnasında bir mülakat yaptık hocayla. Ama o sırada bağlantı kesildi. Gidiş o gidiş. Sonra bizim İngiltere yolu kapandı.
Aslında Amerika'yı özel olarak tercih ediyorlar. Birçok konuğumuzda sormuş olduğum soru direkt neden Amerika'yı tercih ettiniz? Birçoğu ifade şöyle diyor ki biz Avrupa'yı pek tercih etmek istemedik. İkinci plandaydı. Amerika bu konuda bizim vizyonumuzu daha çok geliştirebilecek imkanlara sahipti dediler. Siz de aynı düşüncelere acaba katılıyor musunuz?
Yani tabii bir genelleme yapmak gerekirse bunun doğru tarafları olabilir. Ancak hani benim şahsi kanaatim hangi ülke olduğumdan ziyade hangi hoca ve hangi üniversite olduğu yani daha önemli. Çünkü yani Amerika'da olup da o kadar da kalifiye işlerin yapılmadığı yerler olabiliyor. Yani o yüzden bence hani başvuracak olan arkadaşlar hoca belirlemeli, laboratuvar belirlemeli. Hele de mühendislikse zaten. Çünkü mühendislik demek grup çalışmasını gerektiriyor. Benim gittiğim yer grup çalışmasının bayağı ciddi anlamda yapıldığı bir yerdi. O insanı hem teknik manada, teorik, pratik manada birçok yardımcıların olduğu bir ortama atmak demek oluyor. Çok yardımcılarınız oluyor. Bir de yani şeyin bilmiyorum farkında mıyız da Doktora çok uzun bir süreç. 5 sene bazen 6 sene sürüyor. Doktora da bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi yalnız kalmak. Genellikle hocalar hani koltuk altında işte 10-20 iş götürdükleri için, yani bir koltukta 10 karpuz taşıdıkları için öğrenciyle çok fazla birlikte olamıyorlar. Hal böyle olunca da öğrenci yalnız kalabiliyor. Bunun çok örneği var. Yani buna eşim de dahil. Ama bir ekibin içerisine gidenler kendi emsali olan, akranı olan veya ne bileyim işte bir iki sene öncesinden o yollardan geçmiş birisinin yardımını alırsa işler çok kolaylaşıyor. Bunun da çok örneğini gördüm. Ötekinin de çok örneğini gördüm. O yüzden hani acizane benim şahsi kanaatim tam hani ülke önemli. Hani hangi kıta olduğu da önemli. Sonuçta Avustralya'da da çok güzel imkanlar var. Ama ondan önce buna biraz daha bakılsa, ondan sonra eğer imkanlar varsa seçecekse yine Amerika'yı seçsin de sanki önce bu gibi. Hani ben mesela İngiltere düşünmüştüm. Orada da benim hep çalışmak istediğim bir konu vardı. Ona uygun hocayla ve oraya gittiğimde pişman olmayacağımı düşündüğüm bir ekibe başvuru yapıyordum. O sanki daha önemli bir kriter gibi.
Tamam, oraya gittiniz. Gidiş süreciniz zorlu oldu mu peki?
Gidiş
Zaten
zorluktan.
dil biliyordunuz, sorun olmuyordu. Sonrasında acaba hazırlık süreci ne kadar oldu ve sonra nasıl gittiniz? Orada nasıl karşılandınız? Kim karşıladı? Nerede kaldınız? Bunları da bizimle paylaşabilirseniz çok sevinirim.
Türkiye'den çıkmazdan evvelki süreç, hani devletimiz baştan birkaç aylık cep harçlığını dolar cinsinden vermişti. O yüzden hazırlıklı gitmiştik. Uçak biletini de zaten aracı kurumlar var. Onların vasıtasıyla aldırmıştı. Gideceğim yerde yine MEB bursuyla gitmiş başka arkadaşlar vardı. Orada da onlar karşıladı. Çünkü benim gittiğim üniversite o zamanlar MEB'in YLSS ile Amerika'ya gidenlerin İngilizce kursuna gittiği üniversiteydi. Hani İngilizce kursuna giden en az 1-2 düzine genç arkadaş oluyordu.
Tabii hiç bilmeyenleri de burada hazırlık yapıyorlar. Buradaki hazırlık kurslarına
Bizim
yönlendiriyorlarmış.
zamanımızda o yoktu. Bizim zamanımızda o yoktu ama benim öyle bir sıkıntım olmadı. Bir de İngilizce kursuna genellikle insanlar gelip gidiyordu. Orada zaten o kültür şoku atılıyor.
Peki hocam, oraya gittiğinizde unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?
Yani eşimle tanıştım.
Peki başka?
Oğlum oldu.
Orada mı oldu?
Evet.
Harika. Ben birkaç tane misafirimizde de aynı hikayeyi dinledim. Orada da çocukları olmuş, evlenmişler. Peki yabancılarla bir diyaloğa girdiğinizde yemek, kültürü, alışmak bunların hepsi çok zor olsa gerek. Orada eşinizin dışında unutamadığınız bir anınızı, başka bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Benim hayat biraz labda geçiyordu. Ben insansız hava araçları ve onların otonom uçuşuyla ilgili çalışıyordum. Türk olmayanlarla en çok böyle haşır neşir olduğum dönemler.
İlk zamanlar mı oldu?
Ya sürekli bu oldu da biz barajların içerisindeki tünellerde Yusufeli Barajı'ndan hayalinize gelsin onun devasa tünelleri var, boruları var ya biz onların içinde uçuyorduk. Yani onların bakım onarımını yapma ihtiyacı duymuşlar. Ya bunu niye drone'la yapmıyoruz? İşte drone uçsun oradan görüntüyü toplasın getirsin biz de görsel olarak onu inceleyelim. İçeride çatlak yarık var mı falan ona bakalım. Yani böyle bir projem vardı. O projelere de 5-6 kişi toplanır bir haftalık işte baraj neredeyse nerede baraj ayarlayabilirse oraya giderdik. Orada İtalya'nın Hintlisi, Amerikalısı, hocası işte alttan yeni yetişenler hepsiyle beraber kirin pisin içerisinde barajda uçar gelirdik. Onlar çok keyifli olurdu. Orada biraz da şey takım çalışmasını biraz öğrendik yani.
Asıl önemli olan noktalardan bir
Evet,
tanesidir.
evet.
Peki Türkiye'ye aktarma noktasında baktığınızda orada öğrendiklerinizi, orada tecrübe edindiklerinizi Türkiye'ye nasıl aktardınız? Üniversiteye başladınız, eğitiminiz keyifli oldu. Az önce zorunlu dedik ama
Evet.
siz keyifli ve zorunlu olarak ifadesini kullandınız. Acaba ne gibi tecrübeleri buradakilere aktardınız acaba ya da aktarmaya devam ediyorsunuz? Ne öğrendiniz? Az önce söylediğiniz çok güzel bir ifade var. Burada takım çalışmasını öğrendik. Ve o çok daha keyifli oldu. Acaba orada olup da bizim ülkemizde olmayan neydi?
Yani menfi manalar ima etmeyelim ama orada iş ahlakı biraz daha iyi. Yani gayret noktasında ve hani işini iyi yapmak ve sadece işini yapmak noktasında biraz daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Yani biraz daha sorumluluk bilinci var. Nasıl diyeyim işini en kamil manada yapma noktasında hani odaklanma orada ben onu gördüm. Hani bilmiyorum derler ya hani işleri dinimiz gibi, dinimiz işleri gibi.
Evet.
Biraz onu tasdik eder manada şeyler vardı.
Eşinizle nasıl tanıştınız?
Eşimle bir arkadaş vasıtasıyla tanışmıştık. Ben genelde dediğim gibi labda vakit geçiririm de bir Türk günü olmuş.
Tevafuken ben de oraya gitmişim yani. Öyle
Yok,
mi
ben
dediniz?
gitmedim. Oraya giden arkadaşla aynı odada kalıyorduk. Yani evi paylaşıyorduk. Onlar öyle yakıştırmış.
Onlar da uygun görmüş, biz de tamam dediniz ya.
Evet.
Hocam.
Evet, öyle. Onlar uygun görmüş. Biz de görüştük. Öylelikle oldu.
Güzel.
Daha şey yani benim okuduğum üniversite yani kampüsünün belli sınırları var. Onun pek dışına çıkmadım işin doğrusu. Bundan hani kesinlikle pişman değilim çünkü yani
Oraya eğitim
içerisi
almaya gittiniz.
öyle bir de yani bazı insan hani lezzet aldığı şey işte uğraştığı teknik detayların böyle inceliklerini nüfuz etmek, oralardaki çeşitliliği görmek, diğer branşlarla alakalarını kurmak. Onlar böyle daha keyifli geliyordu. Böyle adamlar var yani bizim arkadaş çevresinde de var. Hani biraz nasıl diyeyim farklı gelebilir ama bilmiyorum belki takıntılı mı denir böylelere. Ama benim etrafımda gördüğüm mesela master yaptığım Türkiye'deki hocam da kendisini yani ben bu işlere takıntılıyım diye tarif ederdi. Ama öyle olmayınca da pek iş çıkmıyor aslında. Yani hem bir yandan gezeyim hem bir yandan işte sosyalleşeyim. Mesela yani Türkiye'de daha sosyalim. Ama mesela iş çıkarma kapasitem oraya göre biraz daha az. Çünkü şey yani ikisi birlikte olamıyor.
Ben sizinle aynı fikri paylaşıyorum hocam. Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Fikirler çok dağılıyor çünkü.
Yani gerçekten baktığınızda bir koltukta iki tane karpuz gitmiyor. Hem bunu yapayım hem bunu yapayım olmuyor. Bazen evet kabul ediyorum insanız sonuçta. Sosyalleşmemiz de gerekiyor. Sosyal hayata da ayak uydurmamız gerekiyor. İkisi de eşit şartlarda devam etsin gibi bir düşünce söz konusu olmuyor. Yani bir taraftan bir tarafa eksik kalıyor muhakkak. Ya sosyalleşeceksiniz tam anlamıyla ya başarı sağlayacaksınız. Bu iki tarafta da mümkün kılmıyor. Bazen böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Hocam Türkiye'ye döndüğünüzde acaba orada öğrendiklerinizi Türkiye'de, üniversitede nasıl uyguladınız?
Yani öncelikle bizim tabii orada çalışma konularımız insansız hava araçları, onların otonom olarak çalışması. Bir de tabii ister istemez mekatronikle alakadarız. O konuda iki tane yeni ders açtım. Ve özellikle mekatronik dersinde makine mühendisi öğrencileri alıyor tabii bunu. Orada çok keyifli anlar yaşadık. Yani dersten ziyade böyle bir sosyalleşme aktivitesi gibi oldu. Çünkü öğrenciler, özellikle makine mühendisi öğrenciler çalışan bir şeyi ortaya çıkarmaktan ziyadesiyle keyif alıyorlar. Ama böyle bir ders olmadığı bir durumda bu dersi işte ortaya atan kişi olmak böyle çok keyifli anları ilk defa öğrencilere yaşatmaya vesile olmak anlamına geldi. Onun dışında işte insansız hava araçlarıyla ilgili ders açtım. O konuda işte master doktor öğrencileri aldık. Bir girişimcilik maceramız var. TÜBİTAK 1512 hibesi vardı. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani devletimiz %100 burs hibe veriyor. Burs demeyelim pardon, hibe veriyor ve kendi şirketinizi kurmanız için mentorluk hizmeti sağlıyor. Proje yazımından işte teknokentlerde kuluçka merkezlerinde yer verilmesinden işte muhasebeciyle nasıl muhatap olunur ona kadar birçok detayı size elinizden tutarak geçiriyor, devam ettiriyor ve sonunda da yani hatırı sayılır bir para veriyor. Şimdi herhalde yaklaşık 30 bin dolara tekabül ediyor. Çok fazla bir para değil ama ilk defa işine girecek olan işte bir iki arkadaş bir araya gelip bir şeyler
Hocam 30 bin
yapacaksa
dolar ciddi bir rakam şu anda. Kur farkından dolayı baktığımızda çok ciddi bir rakam
onu
çıkıyor.
son anda artırdılar. Yani bizim zamanımızda TL olarak veriliyor tabii bu. Biraz düşüktü. Sonra kur artışından dolayı düşük kaldı ama ona tekrar onu düzelttiler. Yani ona girmelerini cidden tavsiye ederim. Çünkü yani yurt dışından gelenlerin özellikle yurt dışından gelenlerin doktorasını yapanların hep orada gördüğü ve hayata pratik hayata geçirilmesine böyle ramak kalmış fikirler oluyor. Onları gitsinler 1512'den aldıkları parayla gerçekleştirsinler. 1512 tamamladıktan sonra 1507 programı var. Ona da pozitif ayrımcılıkla devam ediyorlar. İşte ekstra puan falan veriliyor. Hakemler de çok kötü davranmıyor yani açıkçası. Hani ilk defa bu işe girince biraz zorlanıyorsunuz ama hakemler de yardımcı oluyor, TÜBİTAK hakemleri. Yani o noktada Türkiye'deki hayatlarına geri dönen arkadaşlar daha yani keyiflendirebilirler. Bir de dizginleri ellerinde tutmak istiyorlarsa kendi şirketlerini kurmaları bu konuda çok çok faydalı olur yani. Onun dışında yani Teknopark'ta bir işte danışmanlık veriyorum. Orada da yazılım sektörüyle ilgili işler yapıyoruz. O da çok keyifli. Yani üniversitede bazen aradığınız dinamizmi bulamıyor biliyorsunuz. Çünkü yani üniversitede sonuçta ders veriyorsunuz ve orada bir rutininiz var. Ama dışarıda özellikle teknokentlerdeki hayat biraz daha faal olabiliyor. Amerika'da şey, doğu yakası biraz daha hızlı, batı yakası biraz daha yavaş derler. Doğu yakasından gelmiş olanlara Türkiye'deki hız biraz düşük gelebilir. Hani vitesi arttırmak istiyorlarsa böyle ekstra işlere girebilirler ki hani yurt dışı tecrübesi olanlar da genellikle Türkiye'de bu teknokentlerde yapılan projelerde güzel işler yaparlar muhtemelen.
Evet, peki son sorum olsun. Birlikte toparlayalım, sonra veda edelim. Burada bizi dinleyen öğrencilerimize neler tavsiye etmek istersiniz? Acaba yurt dışına gittiklerinde şunlara şunlara dikkat etsinler.
Yani yurt dışına gidenler özellikle şeyde biraz dikkatli olsunlar. Benim özellikle Türk arkadaşlarda gördüğüm ve benim de muzdarip olduğum çekingen durmasınlar. Yurt dışındaki insanlar özellikle İngiltere ve Amerika'daki insanlar sizden tepki bekliyor. Bizde Anadolu'da hani efendi çocuk modeli vardır ya pek bir şey söylemez orada köşesinde uslu efendi durdun mu o makbuldur onu yapmasınlar bundan muzdarip olan çok adam gördüm. Oraya gittiklerinde en fazla sıkıntı çekme ihtimali olan nokta budur. Ona dikkat etsinler. Girişken olsunlar. Fikirlerini beyan etsinler. Korkmasınlar, çekinmesinler. Karşı taraf sürekli onlar gibi uluslararası insanlarla muhatap oluyor. Hata etme payları çok büyük yapabilirler.
Evet. Doktor öğretim üyesi Tolga Özaslan. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Efendim çok güzel bilgiler verdiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar da geldiniz. Amerika maceranızı anlattınız. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Aklımda kalanları paylaşıyorum sadece sizinle. Çok unutulmaz hikayelerinizden bir tanesi. İlk söylediğiniz eşinizle tanışmak oldu. Çocuğunuzun olduğunu ifade ettiniz. Ve baraj altında oradaki tünellerde drone uçurmak.
Evet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Biz
Eksik
teşekkür
olmayın. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir sohbet oldu. Yaşanılan her hayatta gizlenmiş ilginç serüvenler vardır. Özlemlerle dolu geçen bir ömür sizlere neler aktaracak bakalım. Bir sonraki bölümümüzde yeni bir hayat ve yeni bir isimle daha buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.